Herkese merhabalar. Daha önce bahsettiğim gibi bu sefer bu podcast yani ikinci bir seri olarak biraz daha teknik olacak. Teknikten kastım da inanılmaz felsefi şeyler falan konuşmayacağız. Daha çok hani hayata nasıl uyarlayacağımızdan öte ya bu stoacılar neymiş öğrenelim, kimmiş bunlar? Stoacılık neymiş? Doğaya uygun yaşamak neymiş? Bunları biraz daha net bir şekilde sohbetini yapalım. Podcast'in amacı o. Ve önce ben aslında stoacıları tanıtmakla başlamak istiyorum. Yani stoacılık nedirden önce? Az çok fikrimiz var artık. Hani doğaya uygun yaşamak dedik. Erdemli olmak, iyi insan olmak dedik. Güzel bir şey. Önce stoacılardan biraz bahsedersek, tabii bu sırada zaten biraz az da olsa bilgi vereceğim stoacılıkla ilgili. Sanki daha iyi olur. Yani bunları dinledikten, bunlar hakkında fikir edindikten sonra stoacılığı dinlemek daha verimli olur diye düşünüyorum ben. İlk olarak da Epiktetos'la başlamayı düşündüm. Çünkü Epiktetos çok büyük ihtimalle Stoacılığın geldiği en üst yerde. İyi ya da kötü diye demiyorum yani. En meşhur, işte en detaylı yazan, böyle düşünebiliriz. Şimdi temelde şöyle başlayalım. Stoacılığı 3 bölüme ayırıyoruz. Yani bütün akademisyenler böyle yapıyor. Erken dönem, orta dönem ve geç dönem. Orta dönemle ilgili elimizde çok bilgi yok. Çok eser yok yani. Erken dönemde çok şey yazmışlar. Elimize gelmemiş ne yazık ki. Orada da üç kişiden bahsedilir genelde. Zenon, Kleantes ve Krizipus. İsimlerinin sırasını karıştırmış olabilirim. Özellikle Krizipus'un inanılmaz fazla eser yazdığı söylenir ama elimize ulaşmadı. Zenon'un da var eserleri ama o da elimize ulaşmadı. Orta dönemle ilgili dediğim gibi çok fazla yok. Geç dönemde aslında bayağı eser var. En çok eser orada. Seneca müthiş katkıda bulunmuş. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler eseri var. Bunu biliyoruz. Epiktetos'un iki tane eseri var. Bir de Cicero'nun yazdıkları var. Burada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Cicero stoacı değil. Bazı makalelerde de bunu gördüm. Akademisyenlerimiz nasıl oluyorsa. Yani stoacılık akademisyenleri değil gerçi onu yazanlar ama. Cicero'yu geç dönem stoacıları arasına saymışlar. Muhtemelen nedeni onun bir kaynak olması. Yani stoacılıkla ilgili çok önemli bir kaynak Cicero. Ama kendisi stoacı değil. Aksine kendisinin arkadaşı ve bazı durumlarda rakibi olarak görünen genç Cato, Stoacı. Ama kendisi eser bırakmıyor ve filozof değil. Şimdi Epiktetos önemli hem yazdıklarından dolayı hem de kendisi köle. Yani 33 yıl kölelik yapmış Epiktetos. Bu şöyle önemli. Diğer Stoacılar, daha doğrusu Stoacılık şöyle bir eleştiri alır Roma döneminde özellikle. Geç dönem dediğimiz Roma Stoacılığı diye yani eş anlamlı düşünebiliriz. Öyle de kullanılabiliyor. O zaman siyasetçilerin biraz daha varlıklı insanların inancı gibiymiş stoacılık. Dolayısıyla böyle bir eleştiri alıyor. Ama Epiktetos böyle değil. Epiktetos bildiğimiz köle. 33 yıl kölelik yapmış. Ve gaddar bir sahibi olduğu söyleniyor. Şimdi bu konuda çok aşırı bilgi yok. Neden yok? Örneğin stoacılıkla ilgili çok büyük eserler veren Massimo Pigliucci diye bir akademisyen var. Kendisinin blogunda yani çok güzel bloğu var. Orada müthiş kaynak bu arada. Epiktetos'tan bahsederken birden fazla sahibi olduğunu ima ediyor bir yerde. Ama başka hiçbir yerde bunu görmedim. Mesela Ahmet Arslan'ın, işte Profesör Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Tarihi kitap serisinde de bunu görmedim. Başkalarında da görmedim. Özellikle baktım yani. Onu okuduktan sonra değişik geldi ve araştırdım. Bulamadım. Her neyse. Gaddar biri olduğu söylenir. İronik olan şu, kendi sahibi de eski köle. Azat edildikten sonra çok çalışıyor, hırslı bir adam ve çok büyüyor, çok ilerliyor, çok zenginliyor. Nero'nun, hani bu işte biraz deli imparator olan Nero'nun çok üst düzey bir yardımcısı. Sanırım kalem müdürü diyebiliriz, emin değilim. Yazı işleri müdürü gibi bir şey. Dolayısıyla çok zengin. Hatta Epiktetos'un zenginlikle ilgili eleştirilerinin kaynağı muhtemelen, işte muhtemelen değil aslında öyle, sahibinin evindeyken yaşadığı gördüğü olaylar. Yani zenginlerin gelip işte yalvarmaları, yakarmaları. Çünkü zengin insanın kaybedecek şeyi çoktur. Fakirin yoktur yani. O yüzden enteresan şekilde felsefe fakirliği över. Hem Seneca'da görürsünüz bunu. Yani Budizm'de de görürüz. Bir yerde daha görüyorduk. Birinin daha eserlerinde vardı ama onu anımsayamadım. Yani Seneca'da var o kesin. Epiktetos'ta da sanırım vardı. Şimdi Epiktetos'un köle olması şöyle önemli. Söylediklerini daha ciddiye alma olasılığımız var. Yani çok zengin biri oturup işte zenginlik zordur ya diyorsa ya bunu muhtemelen çok da ciddiye almayız. Ama Epiktetos o zor zamanlardan çıktığı için onun söylediklerini daha ciddiye alabiliyoruz. Zaten kendisinde zenginle falan bilgisi yok bu arada. Öyle yaşamıyor yani. Stoacılığa göre, o gene ek bir bilgi olsun. Stoacılığa göre de zenginlik ya da iyi para sahibi olmak iyi ya da kötü değildir. Farksız dediğimiz şeylerdendir. Şimdi Epiktetos Musonius Rufus'tan felsefe dersleri almış. Stoacılık almış hatta. Ve kinizm diye bir öğreti daha var. Ondan da bahsederiz. Kinizm stoacılığın daha sert bir hali gibi düşünelim. Ya da stoacılık onun biraz daha modern dünyaya uyarlanmış hali gibi düşünebiliriz. Hocası Musonius Rufus'un etkisiyle kinizmden biraz kırıldığı söylenir ama hala kinik izlenimler taşır ve kinizmi çok sever Epiktetos. Yani bu benim yorumum belki ama kinizmi kendi felsefesinin de en uç noktası olarak görüyor diyebiliriz belki. Ama bu biraz kişisel bir yorum. Benim yaptığım kişisel bir yorum. Şimdi nasıl ders aldığını bilmiyoruz. Ahmet Hoca, Ahmet Arslan kitabında sahibinin de Musonius Rufus'u dinlediğini ve sevdiğini, Epiktetos'u ona gönderdiğini söylüyor. Ama bunu başka hiçbir yerde denk gelmedim. Bununla ilgili kaynak da denk gelmedim kitapta. Ama çok büyük ihtimalle sahibi ya izin veriyor ya bir şey oluyor ve dersleri alıyor yani. Onu biliyoruz. Ders aldığını biliyoruz. 33 yaşında da azat ediliyor Epiktetos. Ondan sonra da kendisini akademik stoacılığa veriyor. Normalde stoacılık başlarken Zenon'un lafları falan vardır. Siyaset yapılmalıdır diye. Yani siyasete girilmeli diye. Bu arada onların siyaseti bizimki aynı değil yani. Şey gibi düşünmeyin. Daha farklı düşünmek lazım. Yani orada biraz daha işte toplumsal ahlak olarak bakıyorlar siyasete. Onu geliştirmeye yönelik bizim yani günümüzdeki gibi değil. Ama Epiktetos bu yolu seçmiyor. Öğretmenliği seçiyor. Ve sürülene kadar bir imparator bu filozofları yollamak istiyor. O zamana kadar Roma'da, ondan sonra da Atina'da devam ediyor. Bu arada Epiktetos Pamukkale doğumlu. O da güzel bir bilgi. Şimdi kitap konusuna gelmek istiyorum. Epiktetos kendisi kitap yazmamış. Sokrates gibi yani. Sokrates de yazmamıştır. Bizim Sokrates'le ilgili bildiklerimiz Platon'dan, işte Xenofon'dan bir kişi daha vardı. Onlardan geliyor. Epiktetos'la ilgili bu eserler de Arian diye bir öğrencisinden geliyor. Şimdi Arian, kendisi de bu arada Türkiye doğumlu, da İzmit doğumlu, Kocaeli. Epiktetos'un öğrencisi ama ileride büyük bir tarihçi oluyor. Bize iki tane eser bırakıyor Arian. Kendi dinlediklerini birebir geçirdiğini söylüyor. Elinden geldiğince yani Epiktetos'un ağzından çıktığı gibi aktardığını belirtmiş. Bu iki eserin bir tanesinin adı, İngilizcesine onu da vereceğim, Discourses diye geçiyor. Türkçe'de söylevler ya da konuşmalar diye çevriliyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bir de Enkeridion diye bir eser var. Enkeridion'u el kitabı diye çeviriyoruz ama aslında bu çeviri konusunda şöyle şeyler oluyor. Yani öyle bir manaya geliyor ki birden fazla anlamda kullanabiliyorsunuz. Burada aslında söylemek istediği şu, el kitabı derken sürekli yanında bulunması gereken bir şey gibi manası var. Bu arada manadan bahsetmişken Epiktetos adı da hani onun manası da sahip olunan kişi. Alınmış kişi gibi. Yani adam orijinal köle yani. Hem isim hem şey olarak, yaşam olarak. Köle bir aileden doğduğu için kendisi köle oluyor bu arada. Enkeridion eseri yani el kitabı dedik, yine el kitabı diyebiliriz de hani sürekli yanında taşıman gereken, sürekli yanında dursun diye yazılan bir şey. Zaten çok küçük bir özeti gibidir söylevlerin. Şimdi iş yayınlarında Cengiz Çevik Hoca'nın çevirisi var. Enkeridion çok ince bir kitap. Hatta kitabı gördüğünüzde de hani elinize alınca da anlayacaksınız, diyeceksiniz bu ne kadar bir kitap. Ve o da aslında tamamen Enkeridion değil. Onun da ciddi bir bölümü, sunuş bölümü ve izahat bölümü. Ama bu sizi hani düşürmesin. Çünkü o Cengiz Hoca sağ olsun müthiş bir iş çıkarmış orada. Enkeridion'u da sadece çeviri yapıp bırakmamış. Aynı zamanda bunların açıklamalarını da yapmış. Ve o açıklamalarda çok şey öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla o kitabı özellikle öneriyorum. Zaten bu konuyla ilgili temelde önerdiğim iki kitap var. Stoacılığa başlamak isteyenler için bile yani. Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler eseri ve Epiktetos'un Enkeridion'u. Şimdi bunu bu cepte. Söylevler eserinin ben bir çevirisini okudum. Bu arada İngilizce'de, özür dilerim, internette İngilizcesi var. Ama İngilizceniz iyi olsa bile anlamak çok zor. Çünkü günümüz İngilizcesi değil. Yani yanlış anlama ihtimali de var. O yüzden inanılmaz bir İngilizce eğitim almadıysanız çok önermiyorum. İlla ki bir yerler anlarsınız ama çok zor olur, uğraştırır sizi. Çevirisini de ben dediğim gibi kim olduğunu hatırlamıyorum zaten, söylemem yani beğenmediğim için. Bir çeviri aldım, epey de kalındı. Ama kendim ben karşılaştırarak okuyorum çünkü İngilizcesiyle. Yani diğer dilleri bilmediğim için. Hem eksikler gördüm hem de çeviriyi açıkçası ben kişisel olarak beğenmedim. Ama yine de kıymetli bir eser. Zaten çeviren arkadaşımız da İngilizceden çevirmiş. Orijinal dilden değil. Yani Cengiz Hoca orijinalden çeviriyor. Onun da etkisi çok büyük. Orijinal çevirdiği gibi İngilizcelerle de karşılaştırdığını biliyorum. Çünkü yazıyor. Sağ olsun yani akademisyen olduğu için o konuda çok dikkatli. Yani söylevler eseri de güzel ama Enkelidyon eserinin eğer bu işe çok kafa yormak istemiyorsanız yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani ben bunu hayatıma uyarlayacağım. Ben bu işin kitabını yazmıyorum. Bu kadar detaylı öğrenmem gerekmiyor diyorsanız bence çok lüzumlu değil. Kitap konusu böyle. Yani bunu söyleme nedenim de şu. Dışarı gittiğinizde kitapçı Epiktetos adı yazan birkaç tane kitap görebilirsiniz. Ne yazdılar ne anlattılar bilmiyorum. Hayatıyla ilgili de işte aslında ben anlattım şu an. Çok da bildiğimiz bir şey yok. Bunları biliyoruz. Zaten bunu da dediğim gibi Enkelidyon'un başında Cengiz Hoca da yazıyor. O eser yeterli olacaktır. Yani böyle bilgi verelim. Şimdi 3 dönem demiştik ya. Tabii ilk dönem epey eski. Yani o zaman işte her şeyle ilgileniyorlar o zaman. Yani doğa bilimleri de önemli. Stoacılık dediğimiz şey aslında sadece ahlakla ilgili değil. Geç dönem ya da Roma dönemi stoacılığı dediğimiz şey ahlakla ilgileniyor. Yani Marcus Aurelius'un, Epiktetos'un bahsettiği, Musonius Rufus bunlar ahlaktan, etikten, nasıl yaşamamız gerektiğinden bahsediyorlar. Seneca'nın doğa bilimleriyle ilgili bir şeyler söylediği var. Hatta bir kitabı da var. Ama ilk dönemde işte mantık, fizik böyle konulara da girmişler. Epiktetos da bunlar diyor. Epiktetos Sokrates gibi. Aynı zamanda kendi eserlerine de baktığınız zaman araştırmasını yani analizini yapmışlar. En çok Sokrates'ten bahsediyor. Çünkü Epiktetos'un rol modelleri Sokrates, ondan sonra da Diyogenes'tir. Kinik olan Diyogenes. O yüzden kinizmi çok seviyor yani onu biliyoruz. Şimdi çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Öğretilerine geçeceğim birazdan ama şunu da söyleyeyim bu arada. Stoacılık en dini bölümünü Epiktetos döneminde yaşamıştır. Ve Epiktetos da modern hani akademisyenler ya da araştırmacılar diyelim. Onlar tarafından Stoacılığın yani en önemli insan olarak tanımlanıyor aslında. En büyük katkısı yapan döneminde inanılmaz ünlüymüş. Ama kendisinin hocası da öyle. Yani Musonius Rufus'un da lakabı Romalı Sokrates örneğin. O da yani hatta belki o daha bile şey gelebilir. Çünkü Epiktetos'un çok içine girince biraz daha ben bu kelimeyi yanlış kullanabilirim ama bana biraz dini geliyor. Yani bir yerden sonra açıklama çok yapıyor bu arada. Hani normalde dinle öğretinin arasında şöyle ayırırız. Din kuralları koyar. Bunları yapacaksın der. Yoksa böyle olur, şöyle olur der. Nedenini çok açıklamaz. Epiktetos açıklıyor ama sanki şunu da ima, yani aslında ima etmiyor. Yaratıcı ile ilgili yani Zeus işte doğa ne dersek tanrı falan. Çünkü stoacılıkta biraz farklıdır yani. Tanrı dediği şey aslında doğa. Yani Zeus diyor ama spesifik olarak Zeus diyor ama akademisyenlerin yine anlaştığı ortak bir şey var. Stoacılığın tanrısı doğadır. Yani öyle bir görüş var. Tam kelimelerini bilmiyorum. O yüzden yanlış söylemeyeyim. Biraz daha böyle bildiğimiz kelimelerle anlatayım onu. Dolayısıyla Epiktetos en o dini bölüme yaklaşmış diyebiliriz. Aslında hocasına da biraz var bu. Ve o dönem, bu arada şöyle de bir şey var. O enteresan bir şey. Marcus Aurelius zamanında Hristiyanları dinsiz diye idam ediyorlarmış. Bu da insanlığın nasıl değiştiğine dair bir şey olsun. Stoacılıkla Hristiyanlık arasında müthiş bir bağ var. Çok benzerlik var. Yani tamam çok temel farklılık da var. Birinde işte İsa ve Tanrı falan birbirinin çocuğu gibi inançlar var ama bu ilk dönem Hristiyanlık yani ilk o dönemde yazılan kitaplara falan bakıldığında Epiktetos'a çok benzerlik buluyorlar. Epiktetos'un söylediği şeylerle. Tabi aklın yolu bir hep söylüyorum. Bütün dinlerle benzer yanları var aslında. Ama coğrafi çok büyük ihtimalle coğrafi yakınlıktan dolayı aralarında iyi bir yani güçlü bir ilişki var. İyi bir ilişki yok yani güçlü bir ilişki var. Şimdi şu etkileri demiştim. Zaten en büyük etkisi bana sorarsanız Marcus Aurelius'a yaptığı etkidir. Çünkü Marcus Aurelius'u varis olarak seçen Hadrian diye bir imparator var. Kendisi çok zeki bir insanmış. Felsefeyi de severmiş. Yapmazmış ama severmiş yani. Epiktetos'u da dinlemiş ve sevmiş aldığımız kadarıyla. Yani Marcus Aurelius'u da o hocaları falan geldiğinde Epiktetos'un eserlerini vermişler. Marcus Aurelius hatta hocasına çok teşekkür eder kendisine Epiktetos'u tanıştırdığı için. Yanılmıyorsam Rusticus. O teşekkür ediyor hocada. Yani Epiktetos'un direkt olarak Marcus Aurelius'u etkilediğini biliyoruz. Bu önemli bir bilgi bence. Şimdi öğretilerine geçelim biraz. Tabii öğretileri dediğimiz stoacı öğretiler bunlar. Herhangi farklı bir şey değil. Ama önemli bazı noktalar var. Aslında benim dikkat çekmek istediğim. Direkt şuradan başlaması. Kurban psikolojisine inanılmaz derecede karşı Epiktetos. Yani bunu kabul etmiyor demeyeceğim. Bunu ciddiye bile almıyor. Böyle bir şey yok adamın kafasında. Çünkü Epiktetos'a göre irade öyle bir şey ki, yani bizdeki irade o kadar güçlü ki tanrılar bile bizim irademize karışamıyor. Epiktetos'un iddiası bu. Çünkü tanrılar bizi öyle bir yaratmış ki kendileri bile bizim o irademize karışamıyor. Dolayısıyla herhangi bir kurbanlıktan, yani kabul etmiyor bunu. Ve konuşmanın başında bir şey demiştim hatırlarsanız. Epiktetos'un yaşadığı zorluklar olduğu için, bu arada kendisi topal, onu da ilk olarak söyleyeyim. Yani adam hem köle hem topal. Neden topal olduğunu bilmiyoruz. Hocası ayağını kırdı diyen var, romatizmadan dolayı diyen var. O tam bilinmeyen bir şey. İşte hocasının gaddar olduğuna örnek olsun diye o yaptı. Büke büke kırdı diyen de var ama bana açıkçası çok inandırıcı gelmiyor. Şimdi kurban psikolojisini kabul etmeme nedeni aslında bu irade. Çünkü hatırlarsanız şey diyor. Kimse sana zarar veremez. Sen zarar gördüğünü düşünürsen zarar görürsün diyor. Yani ona göre bizim her şeyimiz bizimle ilgili. Tabi burada çok genel konuştum. Hani bütün konuşmadan bu cümleyi alırsanız yanlış olur. Ama ben eğer mutsuz olmamayı seçersem mutsuz olmam. Bu elimizde diyor özetle. Mutlu olmak, mutsuz olmak, iyi olanı yapmak, kötü olanı yapmamak, bunlar diyor elimizdedir. Ve bu gücü bizden kimse alamaz. Viktor Frankl'ın da buna yakın bir görüşü var. Bir nokta vardır diyor. Orada gerçek özgürlük vardır diyor. Sizin karar alma özgürlüğünüz, aldığınız karar. Çünkü siz bir insanı manipüle edebilirsiniz, buna gayret edebilirsiniz ama en nihayetinde, en sonunda bir karar alınacak, bir davranışta bulunacaksa bir insan, onu kendi iradesiyle yapar. O iradesinin farkında olmayabilir. O ayrı bir konu. Zaten stoacının esprisi de onu fark ettirmek istiyor. Ama bunu stoacılıkla ilgili konuştuğumuzda konuşalım. Dolayısıyla en önemli öğretilerinden biri bu bana göre. Sen kendi hayatından hem sorumlusun hem de o hayatı yönlendirebilecek güce sahipsin diyor. Çünkü bu şu demek aslında. Köle olman bir şey ifade etmiyor diyor. Çünkü köle olmak belki senin ellerini kollarını bağlayabilir. Ama iradeni bağlayamaz. Yani mutsuz olmamayı seçmeyi ya da her şart altında doğru olanı, hatta şunu söylüyor. Başkalarının doğru yapıp yapmadığını sen düşünmeyeceksin. Sen doğru olanı yapacaksın. Çünkü bu senin kontrolün altında. Şimdi şu kontrol mekanizmasına gelelim. Benim aslında ilk söylediğim genelde o olur. Hep stoacılıktan bahsederken ilk örneğim olur. Senin kontrolün altında olan şeyler var. Senin kontrolün altında olmayan şeyler var. Epiktetos bundan da çok bahsediyor. Mesela biraz önceki örnekte aslında bunlar tabii elbette ki birbirine bağlı şeyler. Çünkü ben bir başkasının ahlaklı davranıp davranmadığını kontrol edemem. O benim kontrolüm dışında bir şey. Ben ona doğrusunu anlatabilirim, o yine yapmayabilir. Bakın benim kontrolümde yok. Ha, benim kontrolümde ne var? Bir, ben kendi yaptıklarımı kontrol edebilirim. İki, o insana bunun yapmamasını söyleyebilirim ama benim şeyim orada biter. Benim gücüm orada biter yani. Ya bunu yapmasan iyi olur derim, atıyorum. Ve orada biter benim yetkim. Ondan sonra ona kalır. Dolayısıyla bu çok önemli. Çünkü bunu bir yere bağlayacağım. Umarım unutmam anlatırken. Şimdi güzel gidiyordum ama söylemem lazım. Bu sadece bizim eylemlerimizden öte başkalarının bize yaptıklarına karşı da kullanılması gereken bir düşünce. Mesela çok görüyorum ben. İnternette çok okuyorum. Sevgimden ayrıldım diyor. Mesela stoacılık işte şeyinde yazıyor. İşte beni sevmiyormuş diyor mesela. Stoacılık buna şunu diyor. Sevmeyebilir. O senin kontrolünde değil ki diyor yani. O seni sevmiyorsa bu seninle ilgili bir şey değil. Bu onunla ilgili bir şey. Bu onun kararı. Ya sen sevilecek adam değilsindir. Yani zaten stoacılık yerine yazıyorsan, sen stoacı olmaya çalışıyorsan, sen zaten elinden gelen en iyi insan olmaya çalışıyorsundur diye kabul ediyorum. Sen elinden geleni yapıyorsun ama ondan sonrası senin kontrolün değil. Trafik kazası örneğini düşünebilir. Siz dünyanın en dikkatli sürücüsü olun. Öyle şeyler okuyoruz ki yani yan yoldan kamyon giderken bir taşa çarpıyor, taş sekiyor. Öldürüyor mu sen insanları? Evet, sen çok iyi kullanmayı kontrol edebilirsin. Senin kontrolün bu kadar. Ama yandan gelen taşı sen kontrol edemezsin. Hastalıklar böyledir. Sen elinden geldiğince sağlıklı yaşayabilirsin. Ama sonunda hasta olup olmayacağına, mesela Covid'de bunu çok rahat gördük. İstediğiniz kadar kaçın. Covid oldu yani insanlar. Ne kadar kaçsalar da. Eve biri gelebilir. Mesela sizin ailenizde dışarı çalışmak zorunda kalan biri olabilir. Siz çok iyi dikkat etseniz de o etmiyor olabilir. Çünkü o sizin kontrolünüz altında değildir. Uzatmayayım. Aslında dış etkenler için daha etkili bu. Hatta psikoterapide de kullanılıyor diye biliyorum bu. Çünkü çok etkili. Birden size bir farkındalık veriyor. Bir dakika diyor ya, hakikaten bu benim elimde olan bir şey değil ki. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Bunu şuraya bağlayacağım. İsteklerimize. Bunlar Epiktetos'un öğretileri yine. Yani o bunları özellikle bahsediyor. İsteklerimize bağlayacağım. Bunu şuraya hemen bir söyledim. Havaya yazdım, şu an duruyor. Epiktetos diyor ki bize, felsefe diyor, neyi isteyip nelerden kaçınmamız gerektiğinin öğrenilmesidir diyor. Yani neyi isteyeceğimiz çok önemli. Bakın, bir şey istememek değil. Bir şey isteme hakkımız var yani. Budizmde de bu yanlış anlatılır. Arzular bütün acının kaynağıdır denir. Hayır, öyle bir şey yok. Arzulamayacaksın. Ha, böyle bir şey de yok. Yani onlar yanlış anlatılıyor hep. Stoacılıkta da öyle. Tabii arzu derken biraz daha farklı bir kelimeden bahsediyoruz ama hani istek olarak ben söylüyorum. Aslında aynı eş anlamlı sonuçta. İstekten bahsediyorum. Olay şu. İsteyebilirsin de ne istiyorsun? Eğer senin kontrolün altında olan şeyler istiyorsan hiçbir sorun yok. Bunları iste ve uygula. Ama sen senin elinde olmayan bir şeyleri istiyorsan işte o insanı mutsuzluğa sürüklüyor. Ve biraz önce kontrol mekanizmasının mantığı burada çıkıyor. Mesela ben işte örnek, ben hasta olmak istemiyorum diyebilirsiniz. Bakın, bu problem değil. Tabii bunu söylemek yetmez. Ondan sonra siz hasta olmamak için elinizden gelen ne varsa, sizin kontrolünüz altında olan ne varsa bunu yaparsınız. Ama şunu unutmamanız lazım. Bir yerden sonra sizin kontrol edemediğiniz bazı etkenler de var. Dolayısıyla çok sağlıklı olmak istiyorum da biraz abes bir istek olabilir. Ben elimden geleni yapacağım sağlıklı olmak için dersiniz. Neyse, podcast, öteki podcast konusuna gireyim. Aklıma bir şey gelmişti. Oraya girmeyelim. Peki, istekler ve bir şey dedim hatırlarsanız. Yani neyi isteyip nelerden kaçınmamız gerektiğinin öğrenilmesi diye. Evet, bir şeyler isteyebiliriz. Yani kontrolümüz altında olan şeyleri isteyebiliriz. Çok güzel. Nelerden kaçınmamız lazım? İşte bir, başkalarının kontrol altındaki olan şeylerden kaçınmak lazım. İstemekten kaçınmak lazım. O bir. İkincisi de kötü olaylardan. Yani düşüncesizlikten, işte hoşgörüsüzlükten falan gibi. Bunlardan kaçınmamız lazım. O da stoacılığa dönecek yine detaylı olarak. Ama Epiktetos'un öğretilerinde en temel şeylerden biri, bir demeyelim, en temelleri bana göre aslında bunlar. Neyi isteyip istemeyeceğimiz, nelerden kaçınmamız gerektiği, irademizin müthiş bir güç olduğu, tanrıların bile bizi kontrol edemeyecek kadar güçlü olduğu ve başkalarıyla ilgilenmemek yani. Önce biz. Yani siz kendinizde sahip olmadığınız değer varsa başına eleştiremezsiniz. Mesela Enkeridyon'da bir şey söyler. Birine çok içtiğini ve kötü olduğunu söyleme, çok içtiğini söyle diyor. Yani başkalarının eylemleriyle ilgili yorum yapmaktan kaçınmayı anlatıyor Epiktetos bize. İlgilenmemeliyiz biz onların yaptığı iş, şöyle ilgilenmemeliyiz. Yaptıklarının doğru olup olmadığı ile ilgilenmeyeceğiz. Zaten biz hep konuşuyoruz, biz hoşgörü gösterebiliyorsak hoşgörü göstereceğiz, Epiktetos onu diyor. Ama ben kendimle ilgili şeylere, onlara odaklanmalıyım. Ben doğru yapıyor muyum? Boşa başsa doğru yapıyor muyum? Bu onun problemi çünkü. Hatta bunu Marx da söyler. Ya o bana bir şey mi dedi? Onun problemi. Sevmeyebilir, diyebilir, istediğini söyleyebilir. Ama ben, beni etkileyemez ki. Ben etkilenmek istersem etkilenirim. Epiktetos'un bir önemli öğretisi de buydu. Bence bu kadar yeterli aslında. Çünkü dediğim gibi kitabı tek tek yani okuyup açıklamak olur yoksa bundan daha detaylısı. Şimdi burada ne öğrendik aslında? Epiktetos kimmiş? Hocası kimmiş? Kimleri etkilemiş? İşte sürülmüş, Türkiye'de doğmuş falan, bunlar güzel bilgilerdi. Ama köle olması ve 33 yıl boyunca topal bir köle olarak yaşaması, tabii çocuktan beri topal değil ama, onun daha ciddiye almamızı sağlıyor gibi düşünüyorum ben. Hani samimi geliyor biraz daha. Dediğim gibi sarayında oturup da hayat da zor ya falan ya da mutlu olmak o kadar zor değil diyen birindense Epiktetos'u ciddiye almak daha kolay geliyor. Aynı zamanda en kalın eserleri Seneca ile birlikte de kendisi vermiş yani tam olarak yazmasa da. Bir sonraki podcast'te de büyük ihtimalle Marcus Aurelius'tan bahsederim. Çünkü o ikisi bana göre kişisel fikrim yine en önemlileri. Ya o biraz daha uzun olabilir belki. Çünkü onun hayatıyla ilgili elimizde daha çok şey var. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.